Ayrım altı, uzun yol, Bernard Muatesi'ye, sayfa 52. Altıncı kısım, oyna kaybet, oyna kazan. Yola çıktıktan 59 gün sonra 19 Ekim'de konulan mevki bizi Afrika'nın en güney ucu olan İğneler Burnu'nun 40 mil kadar güney batısına yerleştirdi. Dün bütün gün gökyüzü kapalı, rüzgar 5 kuvvetinde kuzeybatıdan eserken gece güneybatıya döndü. Barometre zaten yüksekken daha da yükseldi. Bugün anormal bir değer olan 770 civa sütunu yüksekliğine vardı. Bu da sürekli olan Güney Atlantik Antisiklonu'nun Joshua'nın bulunduğu bölgeye epey kaymış olmasına işaret. Birkaç günden beri meteoroloji bültenlerini 196 numaralı kitapta belirtilen dalga uzunluklarındaki radyodan yakalamaya çalışıyorum. Sonuçsuz. Hatta Güney Afrika istasyonlarının tit tit tatlarını duysam da bu yayınlar uluslararası bir kodla mors olarak dağıldığı için bana faydası yok. Benim için İbranice'den farksız. İbranice, Mibranice, böyle yüksek bir barometre ile rüzgarın yarın doğuya dirise edeceği kuvvetle muhtemel. Umarım çok sert olmaz. Oyunu kaideleriyle oynadımsa Joshua, yüksek basınçların sınırından uzaklaşmak, batı rüzgarlarını kaçırmamak için güneye doğru daha çabuk gitmiş olacak. Ama dünden beri kartlar açıldı, oyun oynandı. Niyetim İğneler Bankı'ndan geçip karaya yakın bir gemi vasıtasıyla Lloyd's'a durumumu bildirmek. Biraz şans ile, daha doğrusu çok şansla, Joshua bir balıkçı teknesine rastlar ve Sunday Times için bir koli gönderebilirdim. Seyir defterimin sayfa sayfa iki nüsa halinde fotoğraflarını çektim. Bu gırgır teknesinin güvertesini havadan savrulurken olası karavana risklerini ikiye bölecekti. Film rulolarını Bob'la Steve'in hazırladıkları, üstlerinde Sunday Times'ın adresiyle dört dilde gönderim direktifleri yazılı kalın plastikten su geçirmez iki ayrı torbaya kapattım. Bunlara birkaç rulo daha ilave ettim. Yeşil çatılarıyla Trinidad, M.I.K. bayraklarını okuyan sümsük kuşu, alizelerin başında sırtı çekerken tutulan dorado, uçan balıkların bir uçuşu, albatroslar, birkaç gündür peşimizden gelen, biraz da tarla kuşlarını andıran gümüş renkli, perde ayaklı küçük kuşlar, Joshua ile oynaşan yunuslar, sakin havası ve kırılan deri dalgalarıyla çok sade, çok şeffaf deniz hayatı. Robert, Steve ve Bob'u düşünüyorum. İçlerinde bunca harikalar barındıran bu paketlerden birini alsalar ne kadar sevinirler kim bilir. Teknede her şeyin yolunda gittiğini öğrenen François'nın sevincini görüyorum. Tüm çamaşırlarımı ıslatmadığımı, zayıflamadığımı, aslında zayıfladığımı bilmeyecek ona ne? Evin içinde Joshua ümit burnunu geçiyor diye bağırışan çocuklarımın coşkusunu görüyorum. Ama yine de bu kartı taşımak bayağı ağır. Aile ve dostların kaygı ve tasalarını gidermek, onları haberdar etmek, hayat, resim göndermek, umut denen şu küçücük sonsuz kıymetli şeyi, görünmeyen bitkiyi onlara iletmek ihtiyacı. Akıl bana tek başına oyna diye bağırıyor. Yalnız başına, başkalarına bulaştırmadan, akıl sıcak ve soğuk akıntıların birbirine karıştığı tehlikeli bölgeyi iyice kuzeyde bırakıp, karalardan, gemilerden uzak güneydoğuya, her şeyin basit kolay olduğu batı rüzgarlarının bölgesine yol vermemi isterdi. Ama başka bir ses, tek başınasın ama yine de yalnız değilsin. Öbürlerinin sana ihtiyacı var, senin de onlara. Onlarsız hiçbir yere varamazsın ve hiçbir şey sahici olmaz diye diretiyor. Güneş batalı çok olmuştu ki kalbim küt küt atmaya başladı. İğneler burnu feneri. Kusursuz olarak karaya yaklaşmanın şimdilerde modern cetvellerle, radyodan yayınlanan saat gonglarıyla ne kadar normal bir şey olduğunu bildiğim halde benim için yıldızlar hep büyülere bürünmüş olarak kalacak. Tıpkı demin sorduğum ben neredeyim sorusu gibi. Yıldızlar da bana cevap olarak meraklanma, iğneler burnunu gece yarısından önce göreceksin dediler. Yıldızla mevki tayininden iki saat sonra dürbünle aranırken dalgaların karanlığı arasından fenerin cılız çakışı göğsümde bir sıcaklık hissettirdi. Göğsümde sıcaklık, sırtımda da ufak bir ürperti. Zira burun büyük bir burun. Güneşin batmasından az sonra rüzgar düşerek kıbleye dirise etmişti. Sonra da kıble keşişlemeye. Joshua şimdi orsada koşturuyor. Fener Flow'un bir karış solunda net olarak görülüyor. Gece saat 2'de güneydoğudan 7 kuvvetindeki rüzgarla bütün yelkenler en düşük camadanda. Bu kadar yüksek barometreyle beklenen de bu. Çok mutluyum ama nedenini söylemeyi bilemem. Ne yapacağıma karar vermeden önce sabahı beklemek için öbür kontroya dönmeyi kararlaştırdığımda fener 8 veya 10 mildeydi. Birden çok yoruldum. Hiç olmazsa 1-2 saat uyumalıyım. Çok tuhaf, yorgunluk haber vermeden bir adamı nasıl da izi veriyor. Dayanıyorsun, dayanıyorsun, birdenbire çöküveriyorsun. Gemici fenerini yakıp uyumaya iniyorum. Etraf temiz. Joshua'nın eğlendirildiği yerde gemiler yok. Akıntılar yüzünden ya karaya oldukça yakın ya da çok açıklardan geçiyorlar. Az sonra sabahın 4'ü olacak. Leş gibi uyudum. Bütün yorgunluğum uçtu gitti. Geriniyorum, esniyorum, ocağı yakıyorum. Küçük bir fincan kahve, arkasından portakal reçelli, tereyağlanmış 3 ordu bisküvisiyle bir büyük fincanda Ovo Maltin. Kendimi tam formda hissediyorum. Tekneyi eğlendirmeye bırakırken ıskotaları sıkı orsa triminde bırakmıştım. Aynı şekilde yola devam ettim. Fener şimdi Flo'un bir parmak sağında. Ben uyurken de rüzgar gün doğrusu keşişlemeye dirise etmiş. 4 veya 5 kuvvete düşmüş. Camadanları çözmüyorum. Bütün işaretler açıkça güneydoğudan gelecek muhtemel bir fırtınanın habercisi. Ters akıntılarla gemileri kollayarak iğneler bankında gece gündüz günlerce volta atmanın gereği yok. Navigasyon mürettebat için olduğu kadar tekne içinde kat edilen yol ile sarf edilen yorgunluk arasındaki orta yoldur. Halbuki yorgunluk çok çabuk kartopu gibi çoğalır. Güneye çekilme şıkkı en iyi çözüm olmayacaktı. Joshua eninde sonunda iğneler bankında akıntıların konverjansına düşecek. Ne istikametten gelirse gelsin fırtına halinde berbat bir şey olacaktı. Tek doğru seçenek kalıyor. Rüzgarın 2-3 güne kadar yeniden batıdan esmesini beklerken açıklara doğru eğlenmek. Tekneyi eğlendirmeden önce de rüzgarı arkadan alarak iğneler burnu ile ümit burnu arasındaki Walter Körfezi içinde bir tur atmak için rahatça kıyı seyri yapabilirim. Haritalar orada küçük bir liman olduğunu gösteriyor. Demek ki birkaç yat. Pazar günündeyiz. Mutlaka bir tanesi Körfez'de geziniyordur. Ben de ona film torbalarımı verebilirim. Çok kolay olacak. Hatta bir taşla iki kuş. Zira onlar da bana mutlaka gazetelerden elde ettikleri haber kırıntılarıyla Lois'ten, Bill King'den ve Nigel'den haber vereceklerdir. BBC'nin yabancılara yönelik yayınlarında bir kere olsun hiç onlardan bahsedildiğini duymadım. Arkadaşlarımın haberlerini, neredeler? Rüzgar günle beraber artıyor. Sabah 7'ye doğru 6 kuvvet. Bir saat sonra yaklaşık 7 kuvvet. Gökyüzü harikulade, tek bir bulut yok. Kıyı 5 veya 6 milde, deniz biraz kabarık ama Joshua pupadan rüzgarla koşturuyor. Birkaç dakika arayla çizdiğim yükseklik doğruları pozisyonumu teyit etti. Walker Körfezi'nin girişine yaklaşık 20 mil var. 7 kuvvet şimdi iyice oturdu, fırtına yakında. Serpintiler iğneler burnuna rota tutan gemilerin üstünden aşıyor. Diğerleri yani kuzeye gidenler ballı, Joshua da öyle. Ama bu havada Walker Körfezi'nde bir yat bulabilecek miyim? Eskiyen MİK bayraklarımı yeni bir takımla değiştirdim. Hiçbir yat burnunu çıkaramayacağı için yavaş yavaş Walker Körfezi'nde boşuna pala çaldığımı düşünmeye başlıyorum. Neredeyse fırtına geliyor. Belki bir saattir karşılaştığım gemilerden biri yerimi Lloyd's'a bildirmiştir. İşin kötü tarafı Avrupa yönünde rota tutuyorum diye. Walker Körfezi şimdi 15 milde. Kendimi boşalmış hissediyorum. Eminim ki bu havada dışarıda yat yoktur. Pazar olduğuna göre balıkçı da yoktur. ve bütün bu karşılaştığım veya beni geçen yük gemileri MiG bayraklarımı okuyabilirler kuzey rotasında diye. Bir tane küçücük simsiyah bacasından çıkan karmaşık renkli dumanı önüne doğru uçuşan zavallı bir şey geliyor. En fazla 8 not yapması lazım. Joshua 7 notla gidiyor. Epeydir bizi yakalamaya uğraşıyor. Uzak geçmeyecek. Hemen aşağı inip iki nüsa halinde kaptana yavaşlayıp rotasını sabit tutmasını, kendisine bir koli atacağını bildiren bir mesaj yazıyorum. Mesajda ayrıca görünenin aksine Avustralya'ya devam ettiğimi de vurguluyorum. Yazdığım kağıtları sıkı sıkı sarıp iki ayrı alüminyum film ambalajlarına yerleştirdim. İçlerine de ayrıca kurşun ağırlık koydum. Birinci mesaj kazara suya düşerse ikinci kopyası bende kalacaktı. Yük gemisinin alçak güvertesine gelince o da rüzgara rağmen sonradan uzağa atabilmem için sıkıştırıp bağladığım, ayrı ayrı tabii, plastik torbalar için çok uygun olacaktı. Sonra mermilerim ve sapanımı alarak tekrar kokpite çıktım. Yük gemisi 25 metre sağımda. Köprü üstünde 3 kişi bana bakıyor. Vıjt! Mesajım baş üstüne düşüyor. Zabitandan biri üstlerine sapan attığım için işaret parmağını şakağında çevirerek deli olup olmadığımı soruyor. Köprü üstü hizama geldiğinde mesaj, mesaj diye haykırıyorum. Gözleri fal taşı gibi açılmış bana bakıyorlar. Bu mesafeden ve kurşun bilyalarla 3 atışta üçünün de kasketini uçurabilirdim. O zaman gözleri açılamazdı bile. Küçük bir veletken sapan antrenmanı, kardeşlerimden birinin havaya attığı konserve kutularını vurmaktı. Sapan da pinpon gibi seneler geçse de insan elini kaybetmiyor. Ama mesajın kopyasını köprü üstüne atmaya cesaret edemedim. Zira bu alüminyum tüplerin isabeti kurşun bilyaya göre daha az kesin. Bir cam kırabilir ya da birini vurabilirdim. Köprü üstü benim az önümde, tereyağdan kıl çeker gibi denemek lazım. Çok çabuk yapmalı. Koliyi onlara verecekmiş gibi ellerimle uzatıyorum. Zabitlerden biri eliyle anladığını işaret edip kıç tarafı bana yaklaştırmak için dümeni kırdırıyor. Birkaç saniye içinde orta güverte 10 veya 12 metre yaklaşıyor. Koliyi fırlatıyorum. Mükemmel. Kaçmanın tam zamanı. Ama önce atlayıp dümeni basarak uzaklaşmaya çalışacağıma ikinci koliyi atmakla ağır bir hata yapıyorum. Dümene koştuğumda çok geç olmuştu. Geminin kıçı üstüme gelmeye devam etti. Üstüne üstlük sancak kontra gittiğim, gemi de sancağımda olduğu için rüzgarımı kesiyordu. Joshua açıldı ama yeteri kadar çabuk değil. Bir saç teli yeterdi ama geminin kıçı ana direğe takıldı. Felaket sesler çıktı. Kara renkli boyalar yağmur gibi güverteye yağmaya başladı. Direk başından gelen çarmıh koptu. Sonra da ikinci gurcatanınki. Bağırsaklarım düğümlendi. Direğe gelen baskı Joshua'yı yatırdı ve geminin üstüne doğru orsalattı. Sonrası bum! Baston 20-25 derece yamuldu. Ağzım açık kaldım. Bitti. Kara dev geçti gitti. Hemen iskele kontrada traverse gidip direği kurtarmak için tekneyi eğlendirmeye aldım. Çarmıhları telaş etmeden tamir edebilmek için sürüklenme beni kıyıdan aşacaktı. Şimdilik en önemlisi de buydu. Yük gemisi telaşlanmış olmalı ki yolunu değiştirdi. İşaret ederek her şeyin yolunda gittiğini bildirdim. Yoksa yardım edeceğim diye gelip büsbütün beni bitirecekti. Aslında ufacık bir şey beni parlatır, moralimi bozup beni yerle bir edebilir. Ama büyük bir güçlük karşısında soğukkanlı bir gözlemci, sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi aklı başında biri olup çıkıyorum. Önemli olana aklımı vermekten kargo gemisinin adını bile okumadım. Esas olan direği kurtarmak. Bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Ne kızgınlık ne de bezginlik hissediyorum. Güzelim, yolculuk bitti. Böyle bir avaryayla mola vermeden devam edemezsin. Ya Cape Town'da ya da St. Helen'de tamir edilmeli diye söylenmedim. Direği kurtarmak, başka hiçbir şey düşünmeden. Yapılacak şeylere sonra bakarız. Hele hele eğrilen bastonu hiç aklına getirme. Zira teknedeki imkanlarla tamir olmaz. Oynadım, kaybettim. Bu kadar, mesele yok. Bir nevi geçici anestezi, sonra belki acıtır. Ama sonrası uzak ve şimdi zamanı değil. Durban açıklarında Marie Therese 2 ile bir güneybatı fırtınasında Orsa Alabağı'nda tekneyi eğlendirirken kendimi güverteden aşağı süpürülmüş bulduğumda aynı reaksiyonu 5 misliği de göstermiştim. Tekneyi baş aşağı çeviren kocaman bir kırılan dalganın saçtığı sonsuz sayıda köpüğün hafiflettiği denize düşmüştüm. Bir şimşek aydınlığında sürgüsünden fırlamış kaportayı görebilme zamanım oldu. Böylesine bir aralık ve omurgası havadaki Marie Therese 2'nin denizin dibine gitmekten başka yapacağı bir şey olamazdı. O zaman da hiçbir yılgınlık, bir üzüntü hissetmemiştim. Sadece kendi kendime "Oğlum, bu sefer hapı yuttun" diye mırıldanmıştım. Terre des Hommes kitabının kaderle ilgili sonu nereye vararsa varsın mutlaka kadere boyun eğme ihtiyacından bahsedildiği sayfasını hatırladım. Ben de Saint-Exupéry'nin ceylanı gibi güneşe doğru zıplaya zıplaya günün birinde aslanın pençesinde son bulacaktım. Ama hiç hayıflanmadan bu ılık ve hafiflemiş suda son yolculuğuma tevekkülle çıkmaya hazırlanıyordum. Marie Therese 2 kaportasının açıklığına rağmen öldürücü dozu almadan doğruldu. Kaportayı da alarak kolayca tekneye çıktım. Sonra 5 saat durmadan su pompalamıştım. Çarpışmadan sonra iki çarmıh 2 saatten az zamanda tamir oldu. Direğe çıkmaya lüzum kalmadı. Sadece aşağıda liftinler sıyırmıştı. Gurcatalar bağlantılarının esnekliği sayesinde gık bile dememişlerdi. Direğe gelince onunla ne kadar iftihar etsem azdır. Ton balığının vurduğu esnadaki oltanın kamışı gibi yaylanmıştı. Bu telgraf direği eskisine olan güvenim bir kere daha tazelendi. Aslında şanssızlığımın içinde çok büyük şansım oldu. Geriye kalıyor Civadra'nın sorunu, o en acıklısı. Bu Civadra 2.08 metre uzunluğunda, 80 milimetre çapında, 5 veya 6 et kalınlığında bir borunun içindeki ikinci bir boruyla takviyeli olarak yapılmış. Sıcak galvanizasyonu esnasında azıcık eğrildiği için bir arkadaş yardımıyla doğrultmaya bir rıhtımda bir saatimi harcattıydı bana. Flok'un ıstralyasını baş bodoslamaya bağlayıp Civadra'nın nimetlerinden vazgeçeceğiz artık. Şimdilik yaralı Joshua ile Plymouth'a kadar 20 bin milden fazla gitmek var. Afakanlar basıyor. Yarın bakarız artık, şimdi çok yorgunum. 21 Ekim, güneydoğudan fırtına nihayet haberlerin saatinde Cape Town radyosunun hava raporlarını yakalayabildim. Joshua kırılan dalgaların köpüklerini parlatan muhteşem güneşin altında sessiz sakin Orsa Alabanda eğleniyordu. Geçtiğimiz gece az uyudum, hep Civadra'mı düşünüp durdum. Henry Vaquelan sanki burada yanımdaydı. İkide bir de "Allah'ım keşke burada olsaydın, düzeltmek için şimdiye kadar bir yolunu bulmuştun" diye söylendim. Dün çarmıhları tamir ederken Civadra'nın problemi arka plandaydı. Arkadaşımın varlığını ve nefesini yanımda hissetmiştim. Arada bir onunla konuşuyordum. Liftinleri sıktığımız İngiliz anahtarını denize düşürmemesini tembihliyordum. Küfür falan etmeden, esas meseleyle ilgili de hiçbir kelime bile söylemeden o da bana sessizce yardım ediyordu. Çarmıhların işi çocuk oyuncağıydı. Anahtar gücüyle sıkıştırılabilen liftinler. Alt tarafı 6 milimetrelik civata, küçük iş. Bu hiç de öyle deha falan istemiyor. Tekneyi eğlendirirken İngiliz anahtarını yalpada denize düşürme yeter. Esas büyük lokma Civadra'ydı. Onun üstünde zamanı gelmeden kafa yormamalıydım. Henry ile ben çetin bir meseleyi halletmemiz gerektiği zaman üstünde hiç konuşmazdık. "Baksana bir fikrim var, şuna ne dersin" demek yasaktı. Yasaktı çünkü o şey yeterince olgunlaşmamış, ileri sürülen fikrin detaylarında ilerlenmemiş olması, karşı tarafa kendi fikrini olgunlaştırmasında zaman kaybettirirdi. Ve yalnız o günün akşamında ya da ertesi sabah bulunan çözümleri karşılaştırırdık. Ortalık detaylarla aşılmış, hiç denemeye yanılmaya gerek kalmadan en kısa yoldan işimize başlamaya kalırdı. 22 Ekim, sabah deniz hala çalkantılı ama fırtına geçti. Öğleden sonra saat 2, deniz aşağı yukarı düzeldi, rüzgar epey düştü. Yalpayı karşılayacak kadar kaldı. Dört kollu büyük bir palanga ile bu palanganın çekme açısını arttıracak mizananın yedek bombasını hazırladım. Sonra irice bir kilitle bu donanımı baş taraftaki baba üstünde oynar hale getirdim. Hayır olmadı. Kardan görevi görmesi için ikinci bir kilit gerekti ki donanım hem dikey hem de düşey istikamette hareket edebilsin. Dipnot, çevirenin notu kardan, değişik doğrultudaki iki şaftı birleştirirken rahat dönmelerini sağlayan düzenek. Tamam, şimdi oldu. Trinket'in ikinci mandarı da balançina görevi üstlendi. Sağlam tutuyor ve doğru dürüst sallanıyor. Civatranın ucuyla donanımın dış ucu arasına onluk bir zincir, zincir halat gibi esnemez, öbür tarafına da palangayı yerleştirdim. Palanganın halatını da büyük Goyo vince bağladım. Bir palanga ile bir vincin ortak güçleri inanılmaz. O kadar güzel oldu ki neredeyse ağlamaya başlayacağımı hissettim. Civadra yavaş yavaş tatlı tatlı yumuşak yumuşak düzelmeye başladı. Sevincimden deliye döndüm. Henry, aziz dostum, çırağınla gurur duyarsın. Güneş batarken her şey yoluna girmişti. Civadra eskisi gibi düzelmiş, kösteği ile bıyıkları gerilmişti. Bunlar 10 milimetrelik zincirdendi. Bir tanesi çarpışmada birkaç santimetre uzamıştı. İki baklasını kesmek bana yetti. Civadra kösteği ile bıyıkları tel halattan olsaydı tamirat çok daha zor olurdu. İyi bir darbe yemiş olan pulpit de doğrultulup yerine konarak vidalandı, yepyeni oldu. Yemek niyetine bir kutu konserve çorba içip yorgunluk ve heyecandan ölü gibi yatağa serildim. Evvelki gün oynayıp kaybetmiştim. Henry'yi ve onun bütün gücünü görüyordum. Joshua'nın yapılışındaki usta Cesar'ı da görüyordum. Bir saç yerine oturmadığı zaman insan her şeyden daha güçlüdür der ve saç formunu alarak mutlaka yerine otururdu. Yorgunluğum son haddindeydi. Buna rağmen dinamit yutmuş gibiydim. Bütün dünyayı çiğneyip yutmaya ve onun her şeyini affetmeye hazırım. Bugün oynadım ve kazandım. Güzel teknemi yeniden buldum. 6. ayrımın sonu. Sayfa 59.